Coğrafya kader midir? İkinci yazı. Mustafa Kemal Nutuk'ta o günlerde ülke içinde faaliyet gösteren ve uzantıları günümüze kadar gelecek olan işbirlikçi ihanet kuruluşlarından da bahsediyor. Bu kuruluşlar arasında Diyarbakır, Bitlis, Elazığ illerinde İstanbul'dan yönetilen Kürt Teali Cemiyeti ve İngiliz Mayipler Cemiyeti de vardır. Cemiyetin resmi kurucusu İngilizlerin işbirliği yapan Said Molla'dır. Cemiyetin amacı biricik kurtuluş yolumuz Anadolu'da İngiliz manda ve himayesinin gerekliliğini savunarak bunu gerçekleştirmeye çalışmakta şeklinde açıklanmaktadır. İngiliz Mayipler Cemiyeti'ni her ne kadar Said Molla kursa da cemiyetin üç büyük yöneticisi İngilizdir. Bunlardan birisi de Papaz Robert Frew isimli kişidir. Said Molla'nın İngiliz rahibi Frew'e yazdığı ihanet mektupları Nutuk'ta yer almıştır. Bu yazışmalardan haberdar olan Mustafa Kemal, Raif Frew'e bir mektup yazar. Mektupta Said Molla ile uygulamaya çalıştıkları planın İngiltere ulusunu kınayacak bir nitelikte olduğunu, İngiliz subayı Nobile'in Diyarbakır olaylarında Müslüman Kürt halkını kışkırtmak için pek çok çalıştıklarını, bir din adamı olarak siyaset oyunlarında hele de boğazlaşmaya sonuçlanacak kişilerde rol oynamak sevdasına kapılmaması gerektiğini anlatır. Ancak İngiltere, Türkiye üzerinde oyunlarına devam edecektir. Birinci Dünya Savaşı devam ederken İngiltere ve Fransa gizlice imzaladıkları Sykes-Picot Antlaşması ile Orta Doğu'yu bölüşürler. Irak'ın ve dolayısıyla da Musul'ün bir İngiliz sömürgesi olmasını karara bağlarlar. Mustafa Kemal Paşa 1 Mayıs 1920 tarihinde mecliste yaptığı konuşmada Misak-ı Milli sınırlarını tarif ederken Musul'u içine alan şöyle bir açıklamada bulunur. Hep kabul ettiğimiz esaslardan biri ve belki birincisi olan hudut meselesi tayin ve tespit edilirken hududu millimiz İskenderun'un cenubundan geçer. Şarka doğru uzanarak Musul'ü Süleymaniye'yi Kerkük'e itibar eder. İşte hududu millimiz budur. Birinci İnönü, ikinci İnönü zaferleri, Sakarya Meydan Muharebesi ve büyük taarruz neticesinde emperyalist plan İzmir'de Yunan askerleri birlikte denize gömülür ve Lozan Antlaşması ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları tescillenir. Gazi Mustafa Kemal Lozan ile ilgili şu sözleri sarf eder. Bu antlaşma Türk milleti aleyhine asırlardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile ikmal edildiği zannedilmiş büyük bir suikastin yıkılışını ifade eder bir vesikadır. Osmanlı devrine ait tarihte örneği bulunmayan bir siyasi zafer eseridir. Ve yine Mustafa Kemal'in söylediği gibi dün İstanbul'u zorla işgal etmek suretiyle Osmanlı Devleti'nin 700 yıl senelik hayat ve hakimiyetine son verenler, Lozan ile Türk milletinin vatanını, hayat ve istiklal hakkını iade etmek zorunda kalmışlardır. Türkiye'nin başını ağrıtan ve sonraki yıllarda da artmaya devam edecek olan Kürdistan meselesi Lozan'da tamamen devre dışı bırakılır ve söz konusu bile ettirilmez. Lozan'da Musul, Kerkük ve Hatay sınırlarımızın dışında kalmıştır. Hatay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümüne kadar verdiği eşsiz bir diplomasi mücadelesiyle tek kurşun atılmadan topraklarımıza katılır. Musul ve Kerkük ise Hatay kadar şanslı olamaz çünkü Atatürk hayata erken veda etmiştir. Türkleri Avrupa'dan atma ve Kürt devleti kurma planları Türk Kurtuluş Savaşı zaferiyle durdurulsa da başta İngiltere olmak üzere batılı ülkeler Türkiye üzerindeki planlarından asla vazgeçmeyeceklerdir. Mustafa Kemal ve silah arkadaşları bir taraftan vatanı emperyalist ülkelerden geri almaya çalışırken diğer taraftan da Kürt iç isyanlarına karşı mücadele vermişlerdir. Kürt isyanlarının ilki Osmanlı döneminde Musul'de Babanzade Abdurrahman Paşa tarafından çıkarılır 1806. Bu isyanlar Osmanlı-Rus Savaşı'nın yani 1806-1812 ve Sırp isyanlarının çıktığı döneme rastlamaktadır. Yani Osmanlı'nın hem toprak hem de güç kaybetmeye başladığı dönem. 1912 yılında tekrar başlayan Kürt isyanları Cumhuriyet'in ilanıyla aşırı bir hız kazanır. Hakkari'de başlatılan Nasturi isyanı 1924, başta Şeyh Said, Seyit Taha ve Seyit Abdullah isyanları 1925 olmak üzere 1936 yılına kadar başka başka isyanlar izler. 1937-38 yılında da Dersim isyanları gerçekleşir. Tunceli isyanları ilerleyen yıllarda pek çok tartışmaya neden olacak. Hem içeride hem dışarıda Türkler Dersim'de Kürtleri katletti, çığlıkları atılacak. Ancak bu isyanın neden Hatay görüşmelerinin en kritik aşamalarında çıkarıldığı, arkasında hangi ülkelerin yer aldığı konusu sorgulanmayacaktır. Nitekim sonraki zamanlarda tıpkı önceki isyanlarda olduğu gibi Dersim isyanının arkasında da İngiltere çıkacaktır. 1945 yılı Atatürk'ün izlediği iç ve dış politikalarda bir kırılma noktası sayılabilecek uygulamaların başlangıç yılı olur. Bu yıl Atatürk'ün üzerinde titizlikle durduğu bağımsızlık çizgisi terk edilir. özellikle bir ABD ile gerçekleşen yakınlaşmalar çerçevesinde imzalanan anlaşmalarla siyasi ve ekonomik anlamdaki özgürlüklere son verilecek adımlar atılır. Türkiye rotasını tamamen ABD ve Batı'ya odaklı bir siyasi yapılanmaya çevirir. 1952 yılında Türkiye NATO'ya üye olur. Kendisine biçilen ilk görev Orta Doğu'da İslam Birliği temelinde bir Orta Doğu Birleşik Devletleri yani yeniden Osmanlılaştırma kurmaktır. 1957 yılı Mart ayında ABD Başkanı Dwight Eisenhower ABD Temsilciler Meclisi'nde yetki alarak kendi adıyla bir doktrin yayınlatır. Buna göre ABD bağımsızlığını korumak için ekonomik kalkınma çabası içine giren Orta Doğu ülkelerine talepleri halinde ekonomik ve askeri yardım yapacaktır. Yine bu ülkelerin istemeleri şartıyla herhangi bir komünist ülkeden gelecek açık silahlı saldırılar karşısında ABD'nin silahlı kuvvetleri kullandırılacaktır. 22 Mart'ta Türkiye Eisenhower doktrinine katıldığını, doktrinin bölgedeki amaçlarını gerçekleştirebilmek için yardımcı olacağını açıklar. Eisenhower doktrini ile ABD, Sovyetler Orta Doğu'daki etkisini önlemeyi amaçlamıştır. Bu bahaneyle de Türkiye'den üs kullanım hakkı alır. Türkiye'nin ABD'ye üs kullanma hakkı vermesi, SSCB ve Orta Doğu'daki İslam ülkelerinin tepkisini çeker. 1965 yılı geldiğinde Türkiye'de Süleyman Demirel başbakandır. Batı'nın Kürt devleti kurma planları ise canlılığını korumaktadır. ABD Başbakan Süleyman Demirel'in ağzını arayarak İran, Irak ve Türkiye Kürtlerini içeren bir Türk-Kürt federasyonu kurmasını rica eder. Demirel konuyu genel kurmaya bildirir. Askerlerin şiddetli karşı çıkışı sonucunda ABD'nin federasyon önerisi rafa kalkar. Batı'da tek bir şey değişmemektedir. Sevr Anlaşması'nın Kürt ve Ermenistan maddelerinin hayata geçirilmesi amacı. ABD ve diğer Batılı ülkeler tarafından Sevr'in yeniden diriltilmesi çabaları Orgeneral Turgut Sunalp oldukça endişelendirmektedir. Yaptığı konuşmada endişelerini şöyle dile getirir. Sırtımızdan meydana getirilecek bir Türk devleti birçok dost ülkenin de emellerine hizmet edecektir. Ermeniler Türk topraklarında kuracakları Ermenistan'ı Doğu Anadolu'da mı yoksa Kilikya'da mı kuracaklarını tartışıyorlar. Bütün bu faaliyetler maalesef gözümüzün önüne bir Sevr haritası sermektedir. Maalesef bugünlerde Sevr muhadesinin yaşayan hukuki bir belge olduğuna ve uygulanması gerektiğine dair cılız da olsa bazı sesler işitilmektedir. ABD, İngiltere'den sadece dünya jandarmalığı görevini değil, yanı sıra sözde Ermenistan ve Kürt devletleri hayalinde devralmıştır. Geçmişte İngilizlerin yaptığı gibi Türkiye'yi içeriden ayrıştırmaya çalışacak adımlar atmaya başlar. İlk olarak etnik kimliklere dayalı terör örgütlerini Türkiye'nin başına bela eder. 1973'te ASALA ve 1974'te de PKK bizzat ABD eliyle kurulur. 20. yüzyılda Ermeni ve Kürt kartı bu kez ABD eliyle açılmıştır. Yazı devam edecektir. Yazan Tülay Hergünlü.